Ayrım 5.
Halkımıza ekonomisini yeniden yaratmayı, yaşam düzeyini yükseltmeyi, toplumsal güvenliği, ulusallaştırmaları, işletme kurumlarını, demokratik bir anayasa, oy pusulası, kadınlar için seçilme hakkını, memurlar tüzüğünü ve benzeri sağladı. Bu sayededir ki işçi sınıfı 1947'de gerici güçlerin karşı saldırısına meydan okumak için kendisini en iyi savaşım koşulları içinde bulabildi. Uluslararası planda Hitler Almanyası'na karşı üç büyükler arasındaki ittifakın devamı Wehrmacht'ın ezilmesini sağladı. Ama hepsi bu olmadı. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulmasını ve Potsdam Anlaşmalarını mümkün kıldı. Ki bunlar sonradan Amerikan emperyalizminin gizli dolaplarına engel teşkil edeceklerdi. Üç büyüklerin atlantı Avrupa'nın genç halk demokrasilerinin işini kolaylaştırdı ve bu noktada birinci derecede önemlidir. 1944'te Fransız komünistlerinin serüvenci bir siyaseti bu başarıları tehlikeye düşürürdü. Bu başarılar uluslararası kapitalizmi son derece zayıflatmıştır. Bir ülkenin işçi hareketi hiçbir zaman kendi başına değil ama bütünle ilişkisine göre değerlendirilmelidir. Olayları karşılıklı etkileri ve bütünlükleri içinde dikkate almanın ve bir olguyu onu çevreleyen koşullardan asla ayırmamanın zorunluluğunu gösteren daha başka örnekleri tahlil edebiliriz. Şu örnekle yetinelim. Faşist burjuvaziye karşı burjuva demokratik cumhuriyeti istemek, Fransız işçi hareketinin bugünkü durumuna tamamıyla uygun düşen bir istemdir. Bu istem, en başta gelen düşmana karşı yaşamını sürdürmek için kendi yasasına uymayanı boğmaktan başka çıkar yolu olmayan gerici burjuvaziye karşı işçi sınıfının çevresinde geniş bir halk toplaşmasını sağlamaya en elverişli istemdir. Ama Sovyetler Birliği'nde aynı isteme başvurmak saçma bir şey olur. Niçin? Çünkü nasıl ki burjuva demokratik cumhuriyet faşizme göre bir ilerleme ise, emekçilere üretim araçları mülkiyetini sağlayan bir ilerleme ise, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti de burjuva cumhuriyetine göre kesin bir ilerlemedir. Bizim halkımız için ileri bir adım olacak olan şey, Sovyetler Birliği için geri bir adım olurdu. Metafizikçi kibrinden zaman ve yer koşullarını bilmez. Demokrasiyi kendi koşullarından ayırır. Burjuva demokrasisi ile Sovyetik demokrasi arasında ayrım yapmaz. Ve burjuva demokrasisinden başka demokrasiyi tanımadığı için de burjuva demokrasisini demokrasiye özdeşleştirir. Sovyetler Birliği'ni bir demokrasi olmamakla suçlar ve bunun bir burjuva demokrasisi olmadığı doğrudur. Çünkü o kapitalist sömürüyü tasfiye ederek bütün iktidarı emekçilere veren yeni bir demokrasi yaratmıştır. Kısaca metafizikçi politik biçimi kendisini doğuran ve açıklayan tarihsel koşulların bütünüyle soyutlar tecrid eder. Diyalektikçi bu koşulları yeniden bulur. 5. Vargı. Ne doğa ve ne de toplum anlaşılmaz bir kaos değildir. Gerçeğin bütün görünümleri zorunlu ve karşılıklı bağlarla birbirine bağlıdır. Bu yasanın pratik bir önemi vardır. O halde bir durumu, bir olayı, bir işi kendisini meydana getiren ve açıklayan koşullar açısından değerlendirmek gerekir. Her zaman olanaklı olanı ve olanaklı olmayanı hesaba katmak gerekir. İnsan kendi dileklerini gerçek gibi almamalıdır. Bir devrimci için her şeyden önce görüngüleri bütün gerçekleriyle ve doğru olarak saptamak söz konusudur. Kabul ediyorum ki belli bir durumda belli bir karar alınır ve bu durum değişince ilkin alınmış olandan farklı bir karar alınır. Başarı için koşullar artık yeterli görünmüyorsa düşmanın önünden çekilinir. Tersine eğer hareketi şiddetlendirmekte olan büyük bir başarı şansıyla sonuç alabilmek umudu varsa derhal savaşa gidilir. Her ne olursa bir formülle bir kararla bağlı kılınamaz. Hareketimiz bu noktada tehlikeye sokulmaz. Eylemin koşullarını unutmak dogmatizmdir. Elbette ki devrimci proletaryanın diyalektiğin bu birinci yasasına saygı göstermekte çıkarı vardır. Oysa burjuvazi bu yasayı unutturmak isteyecektir. Çünkü çıkarı buna karşıdır. Toplumsal adaletsizlikten söz edenlere bu geçici bir kusurdur diye yanıt verir. Aynı şekilde iktisadi bunalımları yüzeysel ve gelip geçici görüngüler olarak gösterir. Diyalektik biliminin yanıtı toplumsal adaletsizlik, bunalımlar kapitalizmin zorunlu sonuçlarıdır. Burjuva filozoflar gerçeği parçalara bölmek ve bu yolla sömürücü sınıfın yararına gerçeği olduğundan başka göstermek olanağını sağladığı için metafiziğe taparlar. Düşünce bütünü içinde gerçek olana ulaşır ulaşmaz derhal karşı çıkarlar. Bu artık usule uygun değildir. Bu artık felsefeye uygun değildir. Felsefe onlara göre her kavramın uslu uslu yerini koruduğu bir klasördür. Burada düşünce, şurada madde, burada insan, ötede toplum ve benzeri. Tersine diyalektik her şeyin birbirine bağlı olduğunu öğretir. Ve bunun sonucu olarak bir amacın gerçekleşmesi için hiçbir çaba yararsız değildir. Barış savaşçıları savaşın kaçınılmaz olmadığını bilirler. Çünkü savaşa karşı her eylem değeri olan barışın zaferini hazırlayan bir eylemdir. İşte bunun içindir ki diyalektikle donatılmış her devrimci militan yüksek bir sorumluluk duygusuna sahiptir. Hiçbir şeyi rastlantıya bırakmaz. Her çabayı gerçek değeriyle ölçer. Bu gerçeğin tam olarak kavranılması uzağı görme olanağını sağlar. Yenilmez bir cesaret verir. Öyle bir cesaret ki Alman askerleri tarafından kurşuna dizilen diyalektikçi filozof Feldman son nefesinde "Ahmaklar, sizin için ölüyorum" diye bağırabilir onlara. Onun hakkı vardı. O Fransız halkı için olduğu kadar Alman halkı için de savaşım veriyordu. Çünkü her şey birbirine bağlıdır. Yoklama soruları. 1. Karşılıklı etkiye örnekler arayınız. 2. Neden bir olgu, doğal ya da toplumsal, koşullarından yalıtıldığı zaman kavranılmaz? 3. Belirli bir örnek üzerinde burjuvazinin emekçileri yanıltmak için olayları tarihsel koşullarından nasıl ayırdığını gösteriniz. 3. ders, diyalektiğin ikinci çizgisi. Her şey durum değiştirir. Evrensel değişme ve kesintisiz gelişme yasası. 1. Bir örnek, 2. diyalektiğin ikinci çizgisi, 3. doğada, 4. toplumda, 5. vargı. Bir örnek, filozof Fontanel, bahçıvanın sonsuzluğuna inanan bir gülün öyküsünü anlatır. Gül, bahçıvanın sonsuzluğuna niçin inanır? Çünkü gül, bahçede hiçbir zaman başka bir bahçıvan görmemiştir. Metafizikçi de böyle düşünür, değişmeyi yatsır. Bununla birlikte deneyim bize öğretir ki, bahçıvanlar ölümlüdür, güller de. Kuşkusuz bir gülden çok daha yavaş değişen şeyler vardır ve metafizikçi bu durumdan onların değişmez olduğu sonucuna varır. Onların görünüşteki durağanlığını mutlak sayar, şeylerden yalnız onların değişmediği sanısını veren görünümü alır. Bir gül bir güldür, bir bahçıvan da bir bahçıvandır. Diyalektik yalnız görünüşte kalmaz, hareketleri içinde şeyleri kavrar. Gül, gül olmadan önce bir goncaydı. Açılmış gül saatten saate, göz onda bir değişiklik fark etmese bile değişir. Yapraklarını ister istemez dökecektir. Ama bundan daha az zorunlu olmamak üzere başka güller doğacak ve sırası geldiğinde onlar da açılacaktır. Günlük yaşamda her şeyin hareket olduğunu, her şeyin durum değiştirdiğini ortaya koyan binlerce örnek bulabiliriz. Masa üzerindeki şu elma kımıldamıyor. Ama diyalektikçi şöyle diyecektir. Bu kımıldamayan elma gene de hareket halindedir. 10 gün sonra bugünkü halinde olmayacaktır. O yeşil bir elma olmadan önce bir çiçekti. Zamanla ayrışacak, çekirdekleri dökülecek. Bahçıvana verilen bu çekirdeklerden yeni bir ağaç olacak ve ondan bir sürü elma düşecektir. Başlangıçta bir tek elmamız vardı, şimdi ise birçok. Demek ki evrenin görünüşlere karşın kendi kendini yinelemediği doğrudur. Bununla birlikte pek çok kimse Fontanel'in gülü gibi konuşurlar. Güneş altında yeni bir şey yok. Her zaman zenginler ve yoksullar olacaktır. Her zaman sömürenler ve sömürülenler olacaktır. Savaşın sonu gelmez gibi. Hiçbir şey bu sözde bilgelikten daha aldatıcı değildir. Bu insanı edilgenliğe, işi oluruna bırakan bir güçsüzlüğe götürür. Tersine diyalektikçi değişmenin her şeyin kendi içindeki bir özelliği olduğunu bilir. İşte diyalektiğin ikinci çizgisi buradadır. Değişme evrenseldir, gelişme kesintisizdir. 2. Diyalektiğin ikinci çizgisi. Diyalektik, metafiziğin tersine doğanın dingin ve durağan, durgun ve değişmez bir durumda değil, kimi şeylerin doğduğu ve geliştiği, kimi şeylerin dağıldığı ve yok olduğu, sürekli hareket ve gelişme, kesintisiz yenileme ve gelişme durumunda olduğunu kabul eder. Bu yüzden diyalektik yöntem, olayların yalnızca karşılıklı bağıntıları ve birbirlerini karşılıklı koşullandırmaları açısından değil, ama aynı zamanda hareketleri, değişmeleri, gelişmeleri açısından, ortaya çıkışları ve ortadan kayboluşları açısından dikkate alınmalarını gerektirir. Her şeyin birbirine bağlı olduğunu gördük, diyalektiğin birinci çizgisinde. Ama birlik olan bu gerçek aynı zamanda harekettir. Hareket, gerçeğin ikincil bir görünüşü değildir. Doğa artı hareket, toplum artı hareket yoktur. Hayır, gerçek harekettir, süreçtir. Bu doğada ve toplumda böyledir. 3. Doğada. Maddenin, onun varoluş biçimi, içkin öz niteliği olarak açıklanan hareketi, en genel anlamda basit yer değiştirmeden düşünceye kadar, evrende yer alan bütün değişiklikleri ve süreçleri kapsar. Descartes, dinginliğin harekete göreli olduğunu kaydediyordu. Kıyıdan uzaklaşan bir geminin pupasında oturmuşsam, gemiye göre duruyorum ama karaya göre hareket halindeyim. Oysa toprağın kendisi de güneşle ilişkisi bakımından hareket halindedir. Güneşin kendisi de hareket halinde bir yıldızdır ve bu böylece sonsuza kadar gider. Ama Descartes'e göre hareket yer değiştirmeyle sınırlanmıştır. Geminin bir yerden bir yere gitmesi, elmanın masanın üzerinde yuvarlanması gibi. Bu mekanik harekettir. Oysa hareketin gerçeği mekanik hareketle sınırlı değildir. Bir otomobil saatte 70 km hızla gidiyor. Bu mekanik bir harekettir. Ama hepsi bu kadar değildir. Yer değiştiren otomobil yavaş yavaş durum değiştirir. Motoru, lastikleri aşınır. Bundan başka yağmur, güneş ve benzeri otomobil üzerinde etki yapar. Her ne kadar biz bu aynı arabadır dersek de 1000 kilometre yapmış olan bir taşıt başlangıçtakinin aynı değildir. Bir an gelecek bazı parçalarını yenilemek, karoserini yeniden yapmak gerekecektir ve benzeri. Ve işte doğada da durum aynıdır. Doğada hareketin çok çeşitli görünümleri vardır. Yer değiştirme ama aynı zamanda doğanın ve şeylerin özelliklerinin dönüşümü, örneğin bir cismin elektriklenmesi, bitkilerin büyümeleri, suyun buhar haline geçmesi, yaşlılık gibi. Büyük İngiliz bilgini Newton, hareket mekanik hareketle yer değiştirmeyle sınırlanır demişti. Böylece evren durmadan aynı süreci oluşturan çok büyük bir saatle karşılaştırılabiliyordu. Böylece o gezegenlerin yörüngelerini sonsuz olarak kabul ediyordu. 18. yüzyıldan beri bilimlerdeki ilerleme hareket kavramını önemli bir şekilde zenginleştirdi. İlkin 19. yüzyılın başlangıcında enerjinin dönüşümü bulundu. Gitmekte olan otomobil örneğini yeniden ele alalım. Büyük bir hızla giden araba bir ağaca çarpıyor ve ateş alıyor. Madde kaybı var mıdır? Hayır. Alevler içindeki otomobilde hızla giden otomobil gibi maddi bir gerçektir. Ama bu maddenin yeni bir görünümü, yeni bir niteliğidir. Madde yok olmuyor ama biçim değiştiriyor. Maddenin biçim değiştirmeleri ancak madde ile oluşan hareketin dönüşümünden başka bir şey değildir. Madde harekettir. Hareket maddedir. Çağdaş fizik enerjinin dönüşümünün varlığını bize öğretir. Enerji ya da hareketin niceliği tamamen yeni bir biçim alırken kendini korur. Enerjinin bürünebileceği biçimler çok çeşitlidir. Çarpma sonucunda benzini ateş alan otomobil olayında patlarlı motorda kinetik enerji haline dönüşen kimyasal enerji şimdi artık bütünüyle ısı haline geçiyor. Öte yandan da ısı veren enerji de kinetik enerjiye dönüşebilir. Bir lokomotifte tutulan ısı mekanik bir harekete dönüşür çünkü lokomotif yer değiştirir. Mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Santrali döndüren, çağlayan elektrik enerjisi oluşturur. Karşılığında elektrik enerjisi yani akım mekanik enerjiye dönüşür yani motorları işletir ya da elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür, ısı verir. Aynı şekilde elektrik enerjisi kimyasal enerji verebilir. Belirli koşullarda bir elektrik akımı suyu, oksijen ve hidrojeni ayrıştırır. Ama kimyasal enerji de elektrik enerjisine dönüşebilir, hidroelektrik pil gibi ya da mekanik enerji haline geçer, patlarlı motor gibi ya da ısı enerjisi olur, kömürün sobada yanması gibi. Bütün bunları saymak sayfalar tutabilir. Bütün bu dönüşümler hareket halindeki maddeden başka bir şey değildir. Görülüyor ki bu dönüşümler her ne kadar onları da içine alıyorlarsa da basit yer değiştirmeden ya da yerin değişmesinden çok daha zengindirler. Enerji dönüşümünün bulunuşundan başka evrenin bulunuşu da hareket kavramını son derece zenginleştirdi. İlkin fizik evrenin evrimi 18. yüzyılın sonuna varıldığında Kant ve Laplace evrenin bir tarihi olduğunu buldular. Evren Newton'un inandığı gibi kendini yinelemekten uzaktır. Evren değişmedir. Yıldızlar, güneş de dahil, gezegenler sürüp gitmekte olan hayranlık verici bir evrimin ürünüdürler. O halde Newton'un dediği gibi evrenin bölümleri yer değiştirirler demek yeterli değildir. Onların durum değiştirdiklerini de söylemek gerekir. Demek oluyor ki evrenin bu küçük parçasının yer yuvarlağının uzun bir tarihi vardır. 5 milyar yıl olduğu sanılıyor. Yeryüzünün tarihini jeoloji inceler. Aynı şekilde yıldızlar oluşur, gelişir ve ölürler. Sovyet astrofizikçi Ambart Sumyan kısa zaman önce daima yeni yıldızların doğduğunu bulmuştur. İşte evren durmadan değiştiği içindir ki onun gene Newton'un düşündüğü gibi bir ilk devindiriciye gereksinmesi yoktur. Hareket dönüşme olanağını kendinde taşır. Evren kendi öz değişmesidir. Canlı maddeye gelince o da aynı şekilde kesintisiz bir evrim sürecine tabidir. Yaşamın en yoksul aşamalarından başlayarak bitki ve hayvan türleri oluşmuşlardır. Bugün artık yüzyıllar boyunca din tarafından yayılan şu efsaneye değer vermek olanaklı değildir. Tanrı kesin olarak değişmez türler yarattı. Darwin sayesinde 19. yüzyılda bilim gösterdi ki canlı türlerin akla durgunluk verecek çeşitliliği çok basit birkaç varlıktan, tek hücreli tohumlardan çıkmadırlar. Her bitkisel ve hayvansal organizmanın kendisinden başlayarak çoğalma ve farklılaşma yoluyla geliştikleri birim olarak hücrenin bulunuşu. Bu tohumların kendileri de bir şekilsiz albüminden çıkmışlardır. Türler aralarındaki ve kendileriyle çevre arasındaki karşılıklı etkinin sonucu kendilerini dönüştürmüşler ve dönüşmeyi sürdürmektedirler. İlk hayvanlardan da temeldeki yeni farklılaşma ile hayvanların sayısız sınıfları, takımları, familyaları, cinsleri ve türleri, en sonunda da sinir sisteminin tam gelişmesine eriştiği biçim, omurgalı hayvanlar ve gene en sonunda omurgalılar arasında doğanın kendi bilincine eriştiği omurgalı yani insan gelişti. Demek ki tüm doğa, fizik, evren, canlı doğa harekettir. Hareket maddenin varoluş biçimidir. Hiçbir zaman, hiçbir yerde hareketsiz madde ne olmuştur ne de olabilir. Evren uzayında hareket, her göksel cisim üzerinde daha küçük kütlelerin mekanik hareketi, ısı, elektrik ya da manyetik akım biçiminde moleküler titreşim, kimyasal dağılma ve bileşim, organik yaşam, evrendeki her tekil madde atomu, her belirli anda bu hareket biçimlerinden herhangi birine ya da aynı zamanda birçoğuna birden katılır. Her hareketsizlik, her denge yalnızca görelidir. Ancak şu ya da bu belirli hareket biçimine göre bir anlamı vardır. Bir cisim, örneğin yeryüzünde mekanik denge durumunda, mekanik bakımdan hareketsiz durumda bulunabilir. Bu onun dünyanın tüm güneş sisteminin hareketine katılmasını hiç mi hiç engellemediği gibi, en küçük fizik parçacıklarının onun ısısı tarafından koşullandırılan titreşimlere uğramalarını da, atomlarının kimyasal bir süreç gerçekleştirmelerini de engelleyemez. Hareketsiz madde, maddesiz hareket denli akıl almaz bir şeydir. Astronomi ya da fizik, kimya ya da biyoloji, bilimin inceleme konusu her zaman harekettir. Ama o zaman denilecek ki bütün bilginler diyalektik materyalizmi niçin kabul etmiyorlar? Kendi somut pratiği içinde her iyi araştırmacı diyalektikçidir. Gerçeği ancak kendi hareketi içinde kavrarsa anlayabilir. Ama pratikte diyalektikçi olan aynı araştırıcı tüm dünyayı düşündüğü zaman ya da dünya üzerindeki kendi öz eylemini düşündüğü zaman artık diyalektikçi değildir. Niçin? Çünkü o zaman yeniden bir metafizik dünya anlayışının, dinin ya da okulda öğrenilmiş felsefenin otoritesi altına girer. Bu öyle bir dünya anlayışıdır ki bilim adamının hiç de kuşkulanmadan, hatta düşüncesinin özgür olduğunu sandığı anda bile şu ya da bu biçimde teneffüs ettiği yaygın ön yargıların karması olan geleneğin ağırlığını taşır. Deneysel olarak atomları incelerken pekala tanrısız da olabilen böyle bir fizikçi, laboratuvarından çıktığında Tanrı'yı yeniden bulur. Bu inanç onun için kendiliğinden gelme bir şeydir. Mikroorganizmaların incelenmesinde uzman olan böyle bir biyoloji bilgini, en küçük bir siyasal sorun karşısında bir çocuk gibi eli böğründe kalır. Bu fizikçi, şu biyolojist bir çelişkinin bilgince pratikleriyle dünya anlayışları arasındaki çelişkinin kurbanıdırlar. Onların pratiği diyalektiktir ve ancak diyalektik olduğu ölçüde de etkili olabilir. Ama bütünü içinde onların dünya anlayışları metafizik olarak kalır. Yalnız diyalektik materyalizm bu çelişkiyi aşabilir. Diyalektik bilgini oluş halindeki bir tüm olarak evren, doğa ve toplum konusunda nesnel bir anlayışa ulaştırır. Ve işte bununla da ona kendi pratiğini yani uzmanlığını her şeyin birbirine bağlı oldukları bir bütün, bir birlik içine doğru olarak yerleştirme olanağını sağlar. 4. Toplumda dünyanın durmadan, ara vermeden devindiği ve geliştiği doğru ise, eğer eskinin yok olup yeninin doğmasının, gelişmenin bir yasası olduğu doğru ise, artık değişmez toplum düzenleri, özel mülkiyet ve sömürü gibi sonsuz ilkeler olmayacağı, köylülerin toprak sahibine, İşçilerin kapitaliste bağımlılığı gibi sonsuz düşünceler olmayacağı açıktır. O halde nasıl kapitalist düzen zamanında feodal düzenin yerini aldı ise sosyalist düzende kapitalist düzenin yerini alabilir. İşte burada diyalektiğin ikinci çizgisinin en önemli bir sonucunu görüyoruz. Metafiziğin öğrettiğinin tersine değişmez bir toplum yoktur. Metafizikçiye göre gerçekten toplum değişmez ve sonsuz tanrısal bir planı yansıttığı için de değişemez. Toplumsal düzen tanrı isteğidir. Şu halde üretim araçlarının özel mülkiyeti kutsaldır. Bu tanrısal gerçeği yatsıyan maneviyat adına mahkum edilmeye layıktır. Günahlarını çeksinler. Tanrı mülk sahiplerinin koruyucusu, serbest girişimin güvencesidir. Bununla birlikte gene de herhangi bir değişiklik çıka gelirse o zaman bu bahtsız bir olaydır ama ciddi bir şey değildir. Yüzeyseldir. Normal duruma dönülebilir ve dönülmelidir. Ve böylece sosyalist ülkeye karşı açılan Haçlı Seferi de hak kazanır. Madem ki kapitalizm sonsuzdur, dik kafalıları, yolunu şaşırmış olanları herkes için ortak olan yasanın hükmü altına sokmak gerekir. Doğa bilimlerinden gitgide iyice kovulan metafizik insan ve toplum bilimlerine sığınır. Doğanın değiştirilebileceğini kabul edelim. İnsan şimdiye kadar ne olmuşsa odur ve her zaman da olacaktır. Onarılmaz kusurları, eksiklikleriyle değişmez bir insan doğası vardır. Madem bu böyledir, toplumu ıslah etmeyi iddia etmek neye yarar? Sakat bir ütopya. Bu, kısaca François Marouek'in Figaro'nun okurlarına yüz türlü vaaz ettiği ilk günah, Hristiyanlara göre bütün insanların Adem'in kişiliğinde işlemiş oldukları günah öğretisidir. Bu görüşün Hristiyan ideoloğuna özgü bir görüş olması için daha çok eksiklikleri var. Bu görüş ne Tanrı'ya ne şeytana inanan ve bununla bütün ön yargılara karşı aşılanmış olduklarını sanarak bu görüşleriyle övünen bazı küçük burjuva çevrelerine yaygındır. Elbette ki onlar kiliseye gitmezler ama bin yıllık dinin kendilerine vasiyet ettiği insanı değişmezleştiren metafizik görüşü kıskançlıkla işlerler. Genç öğretmenlere seslenen bir gazetenin böyle kiliseye karşı olan yazarı, insanoğlunun en büyük kusuru üstüne çok ciddi bir inceleme yapıyor ve bizi bir daha çıkmamak üzere içine hapseden deri tulumdan söz ediyor. Bütün yanılgılara açık, zavallı insan doğası. İnsan soyunun sömürücülerinin çok işine yarayan sızlanmalardır bunlar. Çıkarcıların, kâr düşkünlerinin varlığından mı yakınıyorsunuz? Ne saflık. Öyleyse artık şunu iyice bilin ki insan böyle yaratılmıştır. Onu değiştiremezsiniz. Büyük çoğunluk üzerindeki baskı, küçüklerin yoksulluğu, savaş, yüzyıllar boyunca işte böyle haklı gösterilmiştir. Madem ki insan kendi kendinin aynı olarak kalıyor, toplum sonu gelmez bir şekilde kendi kendini yineliyor. Böyle bir anlayışın özünde toplumsal bir varlık olan insanı bir kendiliğinde varlık olarak ele aldığı görülecektir. Ve bu insan kötü, kusurlu olduğuna göre toplumun da kargışlı olduğunu kabul etmek gerekir. Kuşkusuz din kişinin ruhunun kurtulabileceğini ve kurtarılması gerektiğini öğretir. Ama toplum için iş başkadır. Bu ölümlü dünyada kurtuluş olmadığına göre hiçbir türlü gerçek iyileşme toplum için söz konusu değildir. Bu arada Sovyetler Birliği'ne karşı bir kampanya yürüttükleri zaman sosyal demokrasi liderlerinin davranışlarını son tahlilde haklı gösteren bu metafizikle dolu yıllardan geçişi göz önünde tutalım.